bizim sizinle aslında yolumuzun kesişmesi, bu katıldığınız televizyon programları falan elbette ki izliyoruz ama attığın bir tweet üzerine ve gelen yorumları hayranlık üzerine okumamla başladı. Herkes artık mahallelere bölündü, kutuplara ayrıldı, farklı görüşler, siyasi düşünceler, olgular derken temel noktada buluşabileceğimiz çok az alan kaldı.
Doğru.
Ve ben şöyle bir tweet attım. Dedim ki yani sizinle farklı görüşte olsa da size makul gelen isimler kimler diye. Ve yüzlerce Ufuk Uras ismi geldi. Çok şaşırdım açıkçası. Evet. Siz toplumda böyle bir algınızın olmasını nasıl karşılıyorsunuz?
Bu zamanla olan bir şey. Yani kemal erdikçe, demlendikçe olan bir şey. Bu beni tabii çok mutlu ediyor.
Evet.
Çünkü bu toplumu var eden ortak değerler var. Bu bizim bağışıklığımızı kazandırıyor. Bu ortak değerlerde buluşmak, çerçevede buluşmak ama içeriği farklı renklerle boyamak çok güzel. Zaman zaman sosyal medyada böyle eleştirilerle karşılaşıyorum. Biliyor musunuz sizi işte AK Partililer, MHP'liler, mütedeyyinler takip ediyor. Ne güzel diyorum ya. Kendi kendine konuşana deli derler. Ötekiyle ilişki kuramama en patolojik durumdur. Yani ruh sağlığı bozukluğunu böyle açıklarlar. Yani bizim ötekiyle ilişki kuramamamız sağlıklı bir durum değil. Dolayısıyla eğer bunu başarabiliyorsak, farklı mahalleler arasında köprü olabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü temel amaç bir arada yaşamak. Herkesin size benzemesini sağlamak ya da istemek demokrat olmadığınızın kriteri. Yani ben bulunduğum her zeminde demokratik siyaseti savunuyorum. Hani ne oraya mı gitmişim, buraya mı gitmişim, adres tercih etmiyorum. Bir iki istisna var.
Evet.
Çok kişisel polemik konusu olduğu için. Onun dışında yani hani her gittiğim yerde o yerin durumuna göre pozisyon da almıyorum. Yani demokratik siyaset neyse bunu savunuyorum. Burada bir ortak payda yaratabilmek ben Türkiye'nin teminatıdır diye düşünüyorum. Keşke bu dediğiniz gri alan daha genişlese, o ortak havuzda buluşabilsek. Yani ben en aykırı düşüncede olan insanı bile televizyonlarda ilgiyle dinliyorum. Hani belki benim görmediğim bir şeyi bana getiriyordu. Yani o kibirli ve her şeyi ben biliyorum. Yeter ki sen sorularını sor yaklaşımı. Siyasi selefilik aslında. Yani
evet.
Siyasi bağnazlık. Bunun seküler mütedeyyini yok. Bağnazın sağ solu yok yani. Bağnaz. Uzak durmak lazım. Bak onlardan uzak durmaya çalışıyorum.
Şimdi birçok konu var ama şeyi soracağım. Bence bir insan için gurur verici olaylardan bir tanesidir. İstanbul gibi metropol bir şehirden bağımsız milletvekili seçiliyorsunuz.
Doğru.
Çok önemli bir şey yani şu anda.
Doğru.
Herhalde öyle değil mi? Yani bir insan yani etrafına güvenip, bilgi birikimine güvenip bağımsız aday olmaya çekinir diye düşünüyorum yani.
Yani bir daha teklif etseler böyle bir şey soyunur muyum bilmiyorum. Çünkü hakikaten beni perişan eden bir şey oldu ve o E5'in güneyi ve kuzeyinin eşit oy aldık. Yani şimdi varoşlar lafı pek kalmadı dikkat ederseniz. Eskiden bir varoş konuşması vardı.
Evet.
Yani herkes %80 artık kentlerde yaşıyor. Yani farklı kimliklerden insanlardan oy alabilmek İyi bir şey fakat birinci böyle gayri insani ya bu milyonlarca insanın yaşadığı bir yerde
evet.
Tek adaylık yani hakikaten çok yorucuydu. O yüzden yani bölmek lazım bölgeleri belki de yani İstanbul'u belki üçe bölmek lazım. Yani artık yani ölçü ipin ucunu kaçırmış vaziyette ki ben bir Üsküdarlı olarak 1960'larda 1,5 milyonluk İstanbul'da yaşadım. Havlumu alırdım salacaktı yüzmeye giderdi falan şimdi bakıyorum ne mutluymuşuz. Yani hayatın ve tarihin çok daha iyiye doğru gittiği, her zaman ilerlediğimiz teze tam bir tezvirat. Satrançtaki at gibi toplumlarda zikzaklar çizerek gidiyor. İşte bakıyorsunuz şimdi pandemiye falan değil mi? Hani insanlık daha iyiye doğru gidiyor denilebilir mi? Hemingway demiş ki uçaklarınız atlardan daha hızlı gitti diye insanlığın daha iyi gittiğini mi zannediyorsunuz? Yani şu medeniyet telakkisini sorgulamadan, şu modernleşmeyi sorgulamadan, ayağınız toprağa değmeden, küçük olanla yetinmeden hayat hayat değil hakikaten. Yani kamil insan dediğiniz şey kendini bulmak ancak öyle oluyor. Kendi başınıza kalırsınız. Sayın Erdoğan'la bir görüşmemde Pasio'nun bir cümlesini kullanmıştım. Özgür olmak kendi başına kalabilmektir. Sizin dedim öyle bir özgürlüğünüz yok. Yani şu sokaklarda tek başınız, ha insanlar özlenir ya.
Evet.
İktidar bende. Ya ne kadar zor bir hayat. Yatak odasını bile dinlediler adamın yani. Yani hiçbir yerde kendi başınıza kalamıyorsunuz etrafınızda bir hale. O yüzden ne mutlu bize yani. Özgür yaşıyoruz.
Ne zaman görüşmüştünüz Erdoğan'la?
2011'de.
Sonrasında bir görüşme oldu mu?
Hayır, olmadı. Yani benim öyle bir talebim olmadı. Bir gün görüşmek istiyorum dedim. Tabii iyi olur dedi. Ertesi gün görüştük. AK Partililer dedik, biz yıllardır görüşemiyoruz, nasıl olur? İşte kendi memleketin temel meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Mütedeyyin camiayla geçen gün Beyoğlu Belediye Başkanımızla da konuştuk. Şöyle bir şey var, o 28 Şubat sürecinde bizim aldığımız tutumdan çok etkilendiklerini söylüyorlar. Hakikaten 28 Şubat'ın ertesi günü tavır almıştık. Benim bir dizi öğrencim orada burada hala bana mektup yazar. Sizin sayenizde. Evet. Mezun olduk ya. Yani bunlar benim için çok onur kaynağı. Oradan doğan bir şey oluyor. Bir hukukunuz oluyor insanlarla. Yani sadece kendiniz için değil, herkes için özgürlük istediğinizde aslında bir şey sağlıyorsunuz. Bir asgari müşterek sağlıyorsunuz.
Sayın Erdoğan'la aradan 10 yıl geçmiş neredeyse, evet, görüşmenin üzerinden. Bugün tekrar görüşseydiniz yine bilinir bir söz söyler miydiniz daha farklı? Ya da ne söylemek isterdiniz?
Şimdi o bana biraz şişmanlamışsınız demişti. Ben de o zaman ona demiştim ki bende bir değişiklik yok, siz gözünüzde büyütüyorsunuz. O espri devam eder tahmin ediyorum ama ben AK Parti'yi siyaseten eleştiren bir insanım. Nerede eleştiriyorum? Siyasi merkezileşmeyi ve parti ve devlet çıkarlarının iç içe geçmesini doğru bulmuyorum. Biz tek parti dönemini hep bunun için eleştirmedik mi? Benim temel eleştirim bu. Dolayısıyla kendisine de bunu söylerdim.
Şimdi Ufuk Hocam, siz, evet, zaman zaman hani sosyal medya tabiriyle söyleyeceğim, dayak yeme pahasına da, evet, olsa da doğruları söylemekten kaçınmıyorsunuz. Bu sizi yormuyor mu?
İlk başta sinirlerim bozuyordu. Yani haksız eleştiriye uğradığımı düşünüyordum. Zaten, evet, ülseratif kolit belki de o yüzden oldum. Doktorum demişti ki, yani bu tabii 80'li yıllarda olmuştu bu, okulun bile yansı dönüp bakmayacaksın. Ama Türkiye'de Türkiye'de yaşayıp da yani böyle bir şey mümkün mü yani? Diğer kamlık dediğim şey, yani egoizm, izimlerin en kötüsü ise, evet, hakikaten bu böyle bir duyarsız olup yaşamak da iyi bir şey değil. Aklıma çok hürmet ettiğim insanlar var. Benim açımdan onların dediği önemli. Yoksa yani böyle gel git hezeyanlar falan görüyorum. Hani kuru gürültüye pabuç bırakmıyorum. Yani zaman zaman oğlum bile eleştiriyor. Niye bunlarla muhatap alıyorsun falan. Hani sosyal medyada bunların karşılığı ne ki falan. Ben o insanlara muhatap almıyorum. O insanlar da temsil edilen işte ırkçı düşüncelere, faşizan yaklaşımlara, monolitik dünya arayışıyla yüzleşmeden nasıl aşacağız ki? Dolayısıyla fikri alışveriş iyi bir şey. Yani ben fikirlerimden farklı düşüneni görünce sinirlenmiyorum ama onlar kendileri gibi düşünmeyeni görünce çok rahatsız oluyorlar. Demek ki bu bir özgüven eksikliği. Yani siz doğal olarak benden farklı düşünebilirsiniz. Bundan ben niye rahatsız olayım ki? Yani, evet, farklılıklarımızla beraberiz. Dolayısıyla niye bizim gibi değilsin tepkileri anlamlı gelmiyor. Bana sinirlenen kesim aslında monolitik bir sol anlayışın dışında bir anlayış olabileceğini göstermemden rahatsız oluyor. Yani biz çünkü özgürlükçü, demokratik bir siyaseti savunuyoruz. Bir anda o otoriter, halkın rızasını esas almayan bakış açıları sizin örneğinizden rahatsız oluyorlar. Şimdi bunu en çok 2010 referandumunda yaşadık. Hani ben o zaman yetmez ama evet de dememiştim. Yani evet demiştim. Virgül mü değişse evet diyorum. Nasıl? Bugün bir şey olsa işte sizin yüzünüzden falan. Hiç öyle düşünmüyorum ben. Ya o dönem o özgürlükler alanının açılması önemli bir imkandı. Bu kullanıldı, kullanılmadı. Ayrı bir şey. Ama ya insanlar cezaevinden çıktılar değil mi? Ya AYM'e başvurarak. Ya o insanlardan teşekkür bile almadık. Ya düşünsenize, toplumun %60'ı anayasa değişsin demiş. Vay niye değişsin diyorsun. Niye? Çünkü Erdoğan'a, AK Parti'ye karşı mücadele ancak 12 Eylül Anayasası değiştirilmeden olabilir. Zihniyetinin kabulleri o kadar evrenci kabuller ki. Hem Erdoğan'ın politikalarını eleştirebilirsin, hem 12 Eylül rejimini eleştirebilirsin. Yani o mu bu mu diye bir şey yok. Çok mekanik bir siyaset anlayışı bu yani.
Hocam siz şimdi aslında günümüzde aslında yaşayan bir arşivsiniz. Hem siyaset alanında hem akademik alanda çok önemli bir hafızasınız. Türkiye'deki siyasetin diline baktığınızda sizi en çok rahatsız eden şey nedir?
Türkiye'de iktidar ve muhalefet açısından ortak bir politik kültür var. Yani diyelim muhalefeti siz zillet ittifakı dediğinizde ya da muhalefet iktidara benzer bir şey söylediğinde iklim kirleniyor. İktidar ve muhalefet karşılıklı olarak birbirinin meşruiyetini sorgulamamalı. Hani denir ya, Haliç'in neresine bakarsan bak aynı su vardır. Bizim sol, sağ, merkez her neyse ortak bir havuzda yüzüyor. Ya yani bizim bunu açmamız lazım. Bir de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra siyasetin merkezi yeniden inşa ediliyor. hazır inşa edilirken burada iktidar ve muhalefetin işte seçim yasası mı geçecek şimdi mecliste? Siyasi partiler mi yasası mı geçecek? Burada bir ortak nokta yakalamamız lazım. Yakalanabilir mi? İşte bu kutuplaşmayı pekiştiren, tahkim eden değil, kutuplaşmayı aşmaya yönelik bakış açılarının ben daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Belki de benimki bir temenni. Belki de bu geçerli olmadığı için sol ve sağ popülizm bu kolay yola. Yani tribünlere seslenmeye meylediyor. Ama önemli olan uzun vadede. Uzun vadede bizim ortak paydaları arttırmamız ve birbirimizin meşruiyetini sorgulamamız. Bu da belli bir kıvama gelmeye gerektiriyor. Kolay bir şey değil.
Hocam, konuşmanızda değindiğiniz için soracağım. Tabii. 15 Temmuz'un aslında ilk tepki verenlerinden biriydiniz evet. siz. Aslında kenarda da durabilirdiniz. Sesinizi evet. çıkarmayabilirdiniz. Çünkü evet. ülkenin bir bölümü de sessiz evet. kalmayı tercih etti.
Evet, doğru. Biliyorum.
Neden öne atılmayı tercih ettiniz?
Ya bilmiyorum. Benim o gün böyle elim ayağım birbirine karıştı. Yani hakikaten çok sinirlerim bozuldu. Yurt dışından çok arayan oldu. İşte böyle çatışan taraflar diyorlar. İşte darbenin arkasında kim var diyorlar falan. Ya bilmiyorum kim arkasında olduğunu o saatte ama halkın olmadığı açık. Evet. Geçen gün 15 Temmuz Müzesi'ne gidince de onu fark ettim. Hakikaten çok etkileyici ve ilk defa yani bütün darbeler genellikle iktidardaki partiye ve yani teşkilatlara, örgütlere yönelik olur. Ya burada halka yönelik daha önce hiç görmediğimiz inanılmaz bir şiddet. Ya bunu Türkiye'nin dinamikleriyle açıklayabilmeniz mümkün değil. Ya 30 Ağustos gibi bir tür hani işgale karşı direnişti bu. Ya belli ki burada bir dış dinamik, bir istihbarat faaliyeti el yordamıyla bunu seziyorsunuz. O yüzden eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı toplumu karantinaya alacaktı, siyasetin alanını daraltacaktı. Bizim tam tersini yapmamız lazım. Alanı genişletmemiz lazım. Geçen gün işte Sabah gazetesiyle bu söyleşi yaptım bu konu üzerine. Yani aradılar 40 yıl sonra ilk defa bir söyleşi yapacağız. Ya 15 Temmuz sonrası otoriter uygulamalara karşı olmamız gerek kısmı makaslanmışım. Öyle deyince denge yani ne var bunda yani? Ona da itiraz edip buna da itiraz. Şimdi onu makasladığınız zaman İnsanlar ne diyor? Ya işte çıkıyor sadece bir şey eleştiriyor. Ya işte mesele öyle değil. Yani darbe nedir? Darbe devletin siyasete el koymasıdır. Demokratik siyaset nedir? Siyasetin devleti şekillendirmesidir. Hayatımız boyunca bunu savunduk. Toplum çok renkli, siyaset çok renkli, devlet de böyle oldu. Evet. Yani hep biz devletin bekası diyoruz ya. Biri demokrasinin bekası var. Yani demokrasinin bekası konusunda İdris Küçükömer demişti demokratik misak. Onun sağlanması konusunda herkesin kendi mahallesindeki şeytanın taşlaması lazım. Evet. Yani ben o röportajı yapan arkadaşın ya ben niye buraları şey yap sorusunu kendine sorması lazım.
Hocam 2023'e giderken evet. tabii ittifaklar bayağı şu anda bilenmiş durumdalar. Evet. Herkes kendi sattığını güçlendirmeye çalışıyor, safını evet. güçlendirmeye çalışıyor. Siz muhalefetin yıllar sonra inandığını düşünüyor musunuz? Yani gerçekten bir zafere ulaşacağını düşünüyor musunuz?
Hayır, bu bir başa baş durum. Hakikaten kıl payı. Hani Çinliler der ya, bir pirinç tanesi bütün terazini değiştirebilir. Başa baş bir taraf kazanacak. İktidar, yani Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Aslında bence Millet İttifakı'nın da adayı belli. Yani Kemal Bey olacak. Ama bunu zaman içerisinde, bizim sırtımızda yumurta küfesi olmadığı için rahat söylüyoruz. Onlar tabii millet şeyle, İyi Parti ile prosedür içerisinde bu söylediğim yere gelecek. Zaten Meral Hanım niye kendini saydırsın? Yani bir önceki seçimde 7.8 almış diyelim. Hı. Hani tam rakamı hatırlamıyorum. 7 küsur. Diyelim bunun iki katını aldı. 15 aldı. 25 aldı. Ne fark eder? Ama CHP'nin 25-50 oldu mu durum değişiyor. O yüzden CHP'de diğer küçük partileri, yani nedir bunlar? İşte Saadet'tir, Gelecek'tir, Deva'dır ve HDP'li içerecek bir esneklikte siyaset yapacaklardır. Ama siyasette şimdi taktik el yükseltmeler var ya. İşte nazlanmalar, tribünlere seslenmeler falan. Onu bir yana bırakın. Üçüncü odak olacağını zannetmiyorum. Yani bu 50+1 sistemi üçüncü odağı imkansız hale getiriyor. HDP seçmeniyle konuştuğumda onları da anlıyorum. İstanbul seçimine dair yok sayılmayı ağır buluyorlar kendilerini. Yani bize rağmen seçim alındı. Yani bize niye vebalı davranılıyor? Şimdi HDP kapatılır kapatılmaz bilmiyorum ama ben HDP'nin seçmenini konsolide ettiğini düşünüyorum. Hani diyorlar ya ilkeleri açıklayacağız. O ilkeler esnek ilkeler olacaktır. Hani 4-5 madde. Bunlara evet diyenler kapımız açık ya da destekleriz diyorlar. Orada ben bir esnek bir buluşmanın sağlanabileceği ihtimalini yüksek düşünüyorum.
HDP'nin o ittifaka direkt olarak veya dolaylı olarak katılacağını düşünüyor musunuz?
Direkt olarak katılması zor çünkü bu İYİ Parti MHP rekabeti tamamıyla HDP üzerinden şekilleniyor. Dolayısıyla buna bir esnek dolaylı bir formül bulacaklardı. Yani siyaset bir tür bu tür zor durumlarda formül bulma sanatı. Bunun formülasyonu yapılabilir. Bu bir ihtimal tabii. Olmadığı takdirde hani Muharrem İnce diyor ya her parti kendi adayını göstersin. Küçük partiler böyle diyor ki yani kendimizi gösterelim, partimizi tahkim edelim ama ben Cumhur İttifakı'nda da Millet İttifakı'nda da bir merkez kaç eğilim olacağını zannetmiyorum. Bu iki büyük güç seçimleri belirleyecek. 2018 seçimlerinde ikinci tur olmayacak demiştik. İkinci tur olacağını varsayarak bütün taktikler hazırlandı. Bu seçimde de bence ikinci turun olmayacağı varsayımla tutum almak lazım. Gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı tek adayda buluşuyor gibi. Yani evet, eş başkanların ifadeleri böyle. Ben benzer bir şekilde Ermenistan'daki seçimi de önceden tahmin ettim. Dedim ki Paşinyan kazanacak. Ya olur mu öyle şey dediler, Karabağ faciası var falan. Çünkü Ermenistan halkı eski Ermenistan'ı da istemiyor. Ona rağmen hakikaten gidip Paşinyan'ı verdiler. Şimdi bu 2023...
O da beklenmeyen bir sonuçtu ama.
Valla biz %100 diye bekliyorduk. Ben hani istihareye yatmıyorum. Oradaki şeylere soruyorum yani. Oradaki havayı... Yani
kamuoyunda yok. Genel olarak o Paşinyan pek beklenmiyordu
anlamda. Yok, ben hiçbir tereddütüm yoktu. Hani birçok televizyon kanalında da aylar öncesinden seçim sonucunu açıkladım.
Hocam yani. O zaman 2023'ün sonucunu da bir tahmin yapın ya.
Çok başa baş. Yapamıyorum. Çok başa baş. Birkaç şey görmek. Şu andaki anketleri bir kenara bırakın. Bu pandemi sonrası sürecin yani krizin, ekonomik ve diğer krizlerin nasıl aşılacağı, faturanın kimler tarafından ödeneceği. Bir de yani merkez inşa edilirken, iktidar ve muhalefet açısından söylüyorum, reaksiyoner bir merkez inşa edemezsiniz. Yapıcı bir merkez, yapıcı siyaset lazım. Hani muhalefet yapıcı siyaset yapabilir mi? Yapabilir. Yaparsa şansını artırır. Son düzlüğe girdiğimizde buna bakmak lazım. Ya bugün ne söylesek fal açmak olur. İyi falcı biliyorsunuz geleceği bilen değil, falını açtığının nasıl bir gelecek istediğini bilen kişidir. Bu arkadaşlar nasıl bir gelecek istediklerini kendi deklarasyonlarına bakarak görmemiz lazım.
Evet. Siz tabii 1960'lar, 70'ler İstanbul işte 1,5 milyon nüfus vardı dediniz. Doğru. Aslında bütün İstanbul'daki birçok yönetimi de gördünüz.
Gördüm.
Dolayısıyla size evet, göre en başarılı İstanbul Belediye Başkanı kimdi?
Yani öyle bir isim yok hakikaten. Ya ne kadar güzeldi. Çok ya İstanbul'u yönetmek hakikaten çok zor bir şey. Evet. Ama ben yani 60'ların İstanbul'unu tabii özlüyorum ama çocuk şeyim yani işte müstilaj yoktu. Hava temizdi. Nüfus azdı. Dolayısıyla öyle bir 60'lı yılların Üsküdar'ını özlüyorum.
Birçok yerde denize giriyordunuz.
Denize giriyorduk. İnsani ilişkiler daha birebir. Televizyon öncesi kuşağıyız biz. Evet. Yani bu çok önemmiş. Önce okumayı yazmayı öğrendik. Sonra televizyonu gördük. Şimdiki insanlar televizyonu da bıraktı. Önce dijital ortam. Evet. Sonra okuma yazma. Bunları karşılaştırmak çok zor.
Şu anki İBB yönetimini nasıl buluyorsunuz hocam?
Hala bir şans var. Ya bu iki yılı iyi görmek lazım. Ya ben böyle baştan olmadı falan demiyorum ama bir kere daha gördüm ki bu bir ortak akıl gerektiriyor. Yani böyle sivrilen figürlerle falan değil. O ortak aklın örgütlenmesinde ve koordinasyonda bazı sıkıntılar olduğunu seziyorum. Bazı alanlarda görüyorum onu. Bunları giderirlerse onlar için ne mutlu. Gidermezlerse eğer 89'un SHP seçim başarısı sonrası oluşan hayal kırıklığı nasıl bütün siyaseti belirlediyse, sosyal demokratları da aleyhte belirlediyse böyle bir risk var. Belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu iki yılı yani iyi değerlendirsinler, iyi değerlendirmelerini temenni ediyorum.
Hocam Kadıköy Anadolu Lisesi.
Evet.
Bizim görüştüğünüz arkadaşlarınız var mı?
Bizim zamanımızda Kadıköy Maarif Koleji'ydi. Sonra Kadıköy Anadolu Lisesi oldu. Ya maalesef benim ilkokulda, lisede tabii böyle temas kurduğum arkadaşlarım ama sürekli ilişki olmuyor. Asker çocuğu da olduğum için ilkokulu da tümüyle 5 ayrı sınıfta okudum. Hiç ilkokul arkadaşım olmadı. Kadıköy Maarif'te de belli aralıklarla sınıf değiştirdik. Dolayısıyla yani tek tük arkadaşım var ama böyle hani geçmişe yönelik arkadaşlığımı çok sürdüremedim. Daha çok bugün yani son 20 yılın arkadaş gruplarım var diyebilirim.
Peki dahil olduğunuz bir WhatsApp grubunuz falan var mı arkadaşlıklarınızın dışında?
Tabii biz yani kutuplar arası diye bir WhatsApp grubu inşa ettik. Tam da sizin demin yaptığınızı söylediğiniz gibi farklı kutuplardaki insanları yan yana getiriyoruz. tamamıyla fikri temelde, yani bir siyasi amaç gütmeden, hani farklı bakış açılarını anlamak, öğrenmek açısından böyle çalışmalarımız var. Kutuplar arası duruyor.
Ama hocam o gruplar da çok zordur ya. Birisi bir şey yazıyor gece, herkes ona cevap veriyor.
Ya biz biraz seçici davrandık. Dikkat ediyoruz ama.
Siz tepkili davranmışsınız hocam. Hocam ne izlersiniz? Yani film, dizi, işte bu yeni çıkan sinema filmleri falan
ben, takip ben tabii bir İstanbul Sinema Günleri diye başlayan o sürecin tutkulu izleyicisiydim. Sinemayı çok seviyorum. Dizileri de mümkün olduğunca arkadaşların önerdiği dizileri, demin sizinle konuştuğumuz Bir Başkadır dizisi gibi çok güzel dizileri hep takip ettim.
Vallahi o bizim röportajımızı izlemiş olmanızdan da mutlu oldum.
Evet, çok yani o diziyle ilgili röportajlara bakıyordum. Hani arka planı ile ilgili nasıl bir tartışma var. Çünkü böyle yine tacizlerle karşılaştım. Bu dizinin danışmanı Ufuk Rasmi falan diye. Allah Allah, bu da nereden çıktı diye. Niye? Çünkü o dizide ötekini anlamak. Yani empati için sempati gerekmiyor. Evet. Yani empatizan olmanız, empatizan diye bir kelime yok. Yani uyduruyorum, empatizan olmanız için sempatizan olmanız gerekmiyor. Başkasını anlamak. Ya orada o sıkışıklığı, o gettolaşmayı, onunla ilişkin kurulan köprü çabası falan çok güzel anlatılıyordu. Susamışız böyle mafyatik olmayan, şiddet içermeyen, toplumun sosyolojik fay hatlarını bize iyi okuyan
ya dizileri. Da hikayesi olan.
Hikayesi olan. Yani o yüzden hani o söyleşileriniz, o konudaki diğer çalışmalar benim için de çok öğretici oldu.
Teşekkür ederim.
Hani bunlar ya. Geride kaldı. Belki 28 Şubat sürecinin konjonktürüne zamanla uygundu diyorlar ama ben öyle olduğuna katılmıyorum. Bir kriz anında herkes yine fabrika ayarlarına dönebiliyor. İşte bakınız şekil bir Edremit. Ne bileyim, bakınız böyle andımızla ilgili tartışmalar falan. Ya bir anda bakıyorsunuz, yanınızdaki insan 3 adım geriye düşebiliyor. Evet.
Edremit konusunu nasıl yorumluyorsunuz?
Rezalet. Tabii tabii. Ya Türkiye'de bütün tartışmalar zaten simgeler üzerinden gidiyor. Ve Türkiye, hani Edremit'ten şeye de geçelim isterseniz, Diyanet'e de geçelim. Ya laiklik meselesine Türkiye bir kıvama geldi. Hala bunun üzerine eşeleyip geriye gitmenin anlamı yok. Biz otoriter laiklik karşısında demokratik laikliği savunduk yıllardan beri. Bu konuda inanılmaz hakaretlerle karşılaştık. Şimdi mesela ben AK Parti çevresinin CHP'deki bu değişimi de tam okumadığını düşünüyorum. Mesela 2009 yılında herkesle kavga eden CHP bugün biraz da mütedeyyinlerle sekülerleri buluşturmaya çalışıyor. Kapsam alanını geliştirmeye çalışıyor. Bu bir tür Kemalizmin dönüşümüdür aslında. Ya bunun da hakkını vermek lazım. O sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Ne bileyim işte 27 Mayıs, 28 Şubat'ı sorgulamalar var. Ama gelgitler de oluyor. Hani bravo diyorsunuz, 3 dakika sonra mülteci meselesi oluyor. Bir anda karşınıza bir tuhaf bir vaka olarak karşınıza çıkıyor ama Türkiye böyle bir ülke. Yani maalesef böyle gelgitlerle yaşayacağız.
Sizin saçlarınız beyaz.
Evet.
Ve çok karizmatik bir görüntü
öyle ortaya çıkıyor. Yani. Kiminin hırsı olur, kiminin ırsı olur. Benimki ırsı herhalde.
Siz beğeniyor musunuz şu aydanın karşısına geçtiğinizi?
Ya hiç hakikaten hiç öyle dertlerim hiç olmadı yani. Abi, kendime bakayım da. Ya ama prensip olarak erkeklerde saç boyama hali bende nedense hep tepki yaratıyor. Neyse koyuz. Naturalizme inanmak gerek. Naturalizme inandığım için, yani doğayı çok bozmamak gerektiğini inandığım için de Kanal İstanbul'a itiraz ediyorum. Her konuda doğal yaşamdan yana olmak
lazım. Kanal İstanbul'a niye itiraz ediyorsunuz?
İşte bu yüzden. Doğanın dengesini çok bozmamak lazım.
Hocam burada da şöyle bir şey var. Aslında bir yandan da sizin fikrinizi destekliyor. Bir yandan da belki yeni bir öneri ortaya koyuyor. Şimdi dünya tabii çok hızlı gelişiyor. İşte belirli gemiler, onların büyümesi
falan.
Boğaz'da da bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Vallahi hani bir şeyleri böyle ikna etmek için değil ama yani Boğaz'da çok tehlikeler atlatıyor yani şu an.
Ya biz Boğaz'daki bu gidiş için eylem yapmıştık ÖDP zamanı. Teknelere karşı böyle ya bizi dediler ki soldan, burjuvazinin yalılarından size ne? Yani kafaya bakar mısın? Ya bizim Boğaz kültürü, bizim ortak değerimiz. Evet. Ama işte zaten fosil yakıtlardan daha yenilenebilir yakıtlara geçir. Biraz daha sabredersek, mesela ben hiç ehliyet almadım. Niye ehliyet almıyorsun diyorlar. Bir tek pazar arabam var. Çünkü diyorum sürücüsüz araçları bekliyorum yani. Umudum o günlerde.
Siz çok bisiklet de seviyorsunuz.
Çok çok evet bisiklet. Buradan başladığımız Sarıyer'e kadar giderdim. Fakat daha sonra güvenlik vesaire nedenleriyle biraz adaya taşıdım bisikletimi.
Hocam bir de şöyle bir şey var. Maalesef sürücülerimiz bu hem bisiklet hem de motosiklet konusunda çok tecrübesizler ve saygısızlar.
Öyle. İstanbul'da biraz zor hakikaten.
Ben de birkaç kez kaza öyle atlattım o Şile yolunda falan da.
Tabii.
Çünkü en soldan en sağa araçlar böyle kamikaze gibi geçiyorlar
yok,
yani.
Yok. Tabii. Hani bizde hep şey derler. İşte Batı'nın teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım. O Batı'da bizde olmayan bir etik değerler, iş yapma etiği. Başkasına keşke onun bir bölümü de bizde olsa. Yani bizdeki kaos, bizdeki keşmekeşlik hiçbir yerde yok. Kaos sözcüğünün çoğulu yok. Kaos olduğu yerde her şey atış serbest oluyor maalesef.
Evet. Hocam şimdi bu kutuplaşmalar falan... Evet. Bunu görüyoruz yani insanlar evet kutuplaşıyorlar, tartışıyorlar, hatta evet sosyal medyada birbirlerine hakaret ediyorlar, küfrediyorlar. Evet. Sizce bu kalıcı bir şey mi? Yani biz yıllar sonra bunun kalıntılarını görür müyüz? Bilinçaltı kodlarımızda bu yerleşiyor.
O hakaret dediğin şey bir dışa vurumculuğun bir biçimi. Yani insanlar mesela niye yere tükürür? Kendini ancak öyle ifade ettirir. Biyolojik bir gereksinim değil ama larda biyolojik gereksinim. Yani demek ki kendini ancak öyle dışa vuruyor. İçindekini dışa vuruyor. Hani fikrin olmadığı yerde işte küfür yaygınlaşır diye bir laf var. Bir siyasetsizlikten, sözünün içeriğini dolduramamaktan kaynaklanan bir durum. Bir de tabii sosyal medya bir iç tatmin sağlıyor anladığım kadarıyla. O furyaya kapılmamak lazım. Niceliğin niteliği bozduğu bir dönemdeyiz. Bu mülteci meselesinde de öyle oldu. Yani sorduğunda mesela, hani daldan dala atlıyorum ama sığınma hakkı değil mi? En temel insan hakkı. Ya iyi tamam da bu kadar sayıdan sonra bu konu olur mu dediğinizde soru şu. Hangi sayıdan sonra insan hakları askıya alınabilir? Öyle bir bestiyer mi var? Ya belli sayıyı geçince her şey mübah. Öyle bir durum mu var?
Evet.
O yüzden bu hani niceliğin nitelik üzerindeki hükümranlığına teslim olmamak lazım. Diyeceksiniz demokrasiler böyle değil mi? Demokrasiler de böyle ama demokrasilerde azınlık düşüncesinin çoğunluk olma kanalları ve hakkı varsa anlamlı. Herkes nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Ama kamusal alanda da yaşasın. Özel alanda zaten herkes
nasıl öyle.
Kamusal alanda bunu sağladığınızda o ülke güzel bir ülke olur. Yani benim gibi insanlar yaşasın demek ne saçma. Ben kendi çocuğumu bile benim gibi olsun diye yetiştirmedim. Eleştirel düşünceyle kendi yolunu, kendi tarzını kendi bulsun. Eğitim sistemimiz de öyle olsun. Demin onu söylüyordum. Laiklik konusunda bir mutabakat oluştu. İşte otoriter laiklikler, demokratik laikliğe geçiş. Burada bir vasat oluştu. Artık bununla çok fazla oynamayalım yani. Buradan yeni kutuplaşma alanları yaratmayalım. Yani bütün kesimler açısından bunu söylüyorum. Zar zor bir mutabakat sağladığımız bir iki tane konu var. Evet. Hala onlar üzerine tepinmeye devam ediyoruz. Burada ölçüyü kaçırmamak lazım. Hani klor nedir? Temizlik maddesi. Havuzlara atılır falan. Bir ölçüyü kaçırdığımız zehire dönüşüyor yani.
Evet.
Yani siyasette de öyle.
Siyaset gerçekten bırakılmayacak bir şey mi? Gerçi sizin bıraktınız da.
Yani ben tabii hiçbir zaman kendimi profesyonel siyasetçi olarak görmedim. Çok amatörce baktım.
Ama amatör olarak milletvekili seçildiniz.
Seçildim. Kötü arkadaş kurbanı itiriyorsunuz. 3 dönem genel başkanlık yaptım vesaire. Ama bir memlekette bunu meslek olarak gören bir siyasetçi kumaşı var. O kumaştan olmadım. Benim için yapılması gereken bir şeydi. Amatör lafı zaten Latince'de keyfini çıkarmak, tadını çıkarmak. Yani yaşam biçimi olarak genel anlamda siyaset zaten bırakamayacağınız bir şey. Ama illaki dar parti siyaseti olması gerekmiyor. Çünkü dar parti siyasetlerinde biz alternatif siyaset yaratmaya iddiasıyla çıksak bile biz bile yaratamadık eldeki kumaştan dolayı. Evet. Yani dikey siyaset, hiyerarşik siyaset her zaman yatay siyasetin önüne geçiyor. Çok kolay değil. Politik kültürü değiştirmek, zihniyeti değiştirmek kolay değil. Çünkü herkes başkasının zihniyetini değiştirmek istiyor. Herkes kendi zihniyetinden çok memnun. Halbuki öyle değil yani kendimizle yüzleşmek dünyanın en zor işi. Ve bu kesintisiz bir şey. Yani ben... Siyasi otobiyografimi Velhasıl diye bir kitapta yazdım. Ya orada bile işte biz de otoriter siyaset geleneğinden geliyoruz. Ya çok kolay değil. Adım adım kendinizi aşıyorsunuz ve bu bir kesintisiz bir süreç.
Evet.
Tamam bitti dediğinizde ölüyorsunuz zaten. Yani kendinizden çok memnun olmak iyi bir şey değil. O zaman bir ayağınız çukurda demektir zaten.
Şimdi sizin Kadıköy var, Üsküdar var ve Beyoğlu'nda devam ediyorsunuz.
Beyoğlu'nda yani ÖDP kurulunca parti buradaydı. Dolayısıyla İnsanlar şaşırdılar, elini kolunu sallayarak nasıl gece yarısı sokaklarda dolaşıyorsun diye, aman seni buraya alalım dediler. Cihangir'de alıştım. Yani Cihangir'de ya, arabasız yaşayan birisi için her tarafa gitmek açısından çok merkezi bir yer.
Lokasyon olarak iyi bir yer.
Cihangir'i seviyorum ama benim favori yerim Doğancılar, Üsküdar.
Üsküdar. Evet, yani. Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu denildiğinde siz Üsküdar'cısınız.
Ben şu doğumum Üsküdar. Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdum.
Hala da devam ediyor orası zaten.
Tabii ediyor. O Nasuhi Camii, benim büyük dedem oranın imamıydı. Yani aile köklerimiz orada. Tamam. Bütün yani
Üsküdar'a pozitif bir ayrımcılık.
Tabii oldu. Yani bütün ailemiz, ecdadımız diyelim Karacaahmet Mezarlığı'nda. Yani bir evet manevi bağımız var.
Gider misiniz Üsküdar'a böyle arada bir?
Çok tabii, çok sık giderim ama üzüntüm, biz Üsküdar'da Kuleli Köşkler denen hemen Doğancılar Parkı'nın köşesindeydi. Ya, koruyamadık işte. Yani biz o zaman küçüktük. Bir apartmanlaşma merakı vardı. Muhafazakarlık denen şey kendi mekanını muhafaza etmekten geçiyor. Türkiye'nin çok muhafazakar olduğu söyleniyor. Kimse yaşam kültürünü muhafaza etmiyor. Yani Sinan'ı düşünün, 400 eser yaratmış, hiçbir eseri birbirine benzemiyor. Şimdiki yapılara bakın ya, yani yapılan camileri kastediyorum. Hepsi birbirinin aynı. Aslında betonarme ya. Yani niye biz yeniden, yani niye taş işçilik üzerinden yapmıyoruz falan. Yani hiçbir şey yapıyorsun aslında yani. Ve Mimar Sinan'ın memleketindesin.
Benim mesela hocam, müsaadenizle söyleyeyim, konuyu siz açtığınız için. Evet. Geçen gün başka bir röportajda daha dile getirdim. En çok arzuladığım iki şey var. Bunu Sayın Diyanet İşleri Başkanı da görevinin devamı bildirisi de yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Ricamız olsun. Bu bahsettiğiniz konu çok önemli. Evet. İkinci konu da, ya bence ezan bizim en kutsal konularımızdan bir tanesi. Gerçekten biz bu ezanı çok güzel okuyan arkadaşlarımızı bulalım. Onları yetiştirelim.
Evet.
Yani biz işte bu hem sahil kesimlerinde hem kırsal kesimlerde gerçekten bu ezanı çok güzel okuyan, biz ezanı böyle bir aşkla, şevkle yani dinlememiz lazım.
Ve,
yani
ve araya operlörün girmediği belki, doğal insan sesiyle.
Ya o şu an belki günümüz Türkiye'sinde biraz zor hocam yani.
Ama yani bizim kadim geleneğimizde dini yapıtları aşmazmış şeyler. Yani dünyevi mekanlar dini mekanların gölgesinde kalır. Sayenizde lafı, saye oradan, gölge, gölgenizde. Yani oradan gölgesinde kalırmış yani. Şimdi öyle bir şey. Ya benim babam bana bir vasiyeti vardı meclise girerken. Sonra hemen ardından vefat etti. İşte şeydi yani, beş vakit namazında annem de babam da hacı. Dedi ki bu camilerde dedi hep eski halılar vardı. Şimdi hepsi halı flex oldu. Bunların envanteri ortada yok. Bununla ilgilenir misin? Çıktım ben de meclise söyledim. O dönemler Diyanet'ten sonra Vakan'da evet bu konuyla ilgilenmek lazım dedi falan. Yani belki dikkatinizi çekiyordu. Yani onlar şey değil ki, o kıymet yani. O eski halılarını koruyamıyorsunuz. Evet. Eski mekanlarınızı koramıyorsunuz. Hani konu Üsküdar'dan geldi. Üsküdar'daki ahşap evimizi koruyamadık. Siyaseten muhafazakarın tanımı da yani en iyi tanımı.
Ama bu halı konusu çok iyi.
Çok önemli. Ama işte başarı sonuç elde edemedim maalesef. En azından not düştüm. Siyasi muhafazakarın tanımı, müphem bir gelecek karşısında bildik olan bugünü tercih edin. Yani geleceği bilmiyorsun, bari bugünü tercih edeyim. O zaman geleceği müphem olmaktan çıkarmak lazım. Çünkü geçmişe dönük yaşanmıyor. Evet. Geleceğe ilişkin projeniz yoksa geçmişte yaşıyorsunuz. Ama geçmişi olmayan da geleceği olmuyor. Dolayısıyla o köprüyü iyi kurmak lazım hakikaten.
Hocam yalnız bir şey söyleyeyim. Vallahi bu halı konusu çok önemli ya.
Önemli.
Yani şimdi halılar, öyle değil mi? Şimdi avizeler, düşündüm. Orada avizeler, binlerce hatıra tabii var değil mi? Yani
çok.
Kıymetli insanlar gidiyorlar. Belki torunlarını götürüyorlar. Şimdi halı flex.
Şimdi bu halıları alıp şu cam mekanda. Şimdi burada bulunduğumuz Orhan Kemal Müzesi'ni niye seviyorum? Oğlu işte böyle bir şeyi yapmış ve bir hafızayı tutuyor. O halıları bir camekan içerisinde duvarda işliyse sergilemen lazım değil mi?
Kesinlikle yani katılıyorum.
İşte bu caminin halısı buydu diye.
Aynen öyle. Zaten halı da çok değişen bir şey de değil yani. Öyle değil mi? Yani 5 yılda, 6 yılda, belki 10 yılda falan bir değişiyor. Bir diyebiliyorum evet, yani bilmiyorum. Evet. Hocam siz duygusal mısınızdır?
Öyle olmasam ülseratif kolite olmazdı diye düşünüyorum yani. Ama çok dışarı vurduğumu söyleyeyim.
Ağlar mısınız?
Böyle çok abuk sabuk Türk filmlerinde bile göz yaşlarımı tutamadığım oluyor. Tabii ayıp bir şey değil bu ama değil. Kendimi tutamıyorum doğrusu.
Ya çünkü bu bence ağlamak çok güzel bir şey, çok kıymetli bir şey. Yok, bir insanın aslında insan olduğunu hissettiren en önemli şeylerden bir tanesi. Babanızla çocukluk anılarınız var mıdır? Ya babam, en çok özlediğiniz şey nedir?
Babam çok değişti tabii. Yani eskiden bildiğiniz hani o asker ideolojisi içerisindeydi. Sonra siyaseten bizle davrandı. O dönemin insanları, her şeyi bilen insanlar, Divriğili babam.
Evet.
Bizim Sivas Divriği. Anne tarafı Balkanlardan, Bulgaristan'dan göç edip Üsküdar'da buluşmuşlar. Babam çocukluk, küçük yaşta annesi babasını kaybediyor. O yüzden Kuleli Asker Lisesi'ne yolluyorlar. 12 Eylül darbesi öncesi emekli oldu ve bir fotoğraf stüdyosu açtı. Kadıköy Maarif Anadolu Lisesi'nin hemen karşısında. Karanlık odada birlikte fotoğrafçılık yapardı. O karanlık oda günlerini özlüyorum. Dijital fotoğrafçılığa geçildiği anda bu işi bıraktı. Yani bu bana göre değil dedi. Makineler geliyor basıyor falan. O karanlık odanın asit kokusu bizi o dönemler, o kırmızı ışıkta bıktırırdı. Ama şimdi geriye baktığımda o kokuyu, o siyah beyazın renk değiştirmesi hakikaten çok büyülü bir iş.
Bir de şey ne kadar kıymetli değil mi? Yani bir işi yapıp yapamayacağını biliyor olması, insanın kendini tanıyor olması çok kıymetli, çok özel bir şey. Belki de bugün en çok ondan kaybediyoruz hocam.
Evet. O, babam vefat edince de onun anı notlarını bastırdım. Hayat bir tecrübedir diye. Hala sağdan soldan isterler orada kitabı. Çünkü Nuri Demirhan Uçak Fabrikası'nın İnönü tarafından nasıl kapatıldığına dair çok etraflı bilgiler var orada. Tabii. Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi sağ olsun kitabı merak edip benden istemiş. İşte biz onunla altlı üstü aynı bölümdeydik.
Sevgi Hanım da şeydir ama çok dolu bir insandır gerçekten.
Ya Sevgi'nin başörtüsüyle ilgili okulda problemi olduğunda o imza metnine biz verdik biliyor musun? Yani birçok insan, hani ismini vermeyeyim şimdi, imza vermediler. Birçok insan o ikna odaları sürecinde bu mütedeyyin öğrencilerle ilgili imza attılar. Ben bir tane apartman diyorum, bina sorumlusuydum. Bütün görevleri çıkardım, tutanağı da aldım, yırttım attım. Sonra ben niye yırttım attım dedim, bütünleştirdim. O adı lazım değil, imza sahibi arkadaşa yıllar sonra verdim. Yani yüzü kıpkırmızı oldu. Yani nasıl oluyor da o iklimde insanlara böyle bir şey yapar hale geliyorlar. Bu halleri düşürmemek lazım insanlar.
Ne dinlersiniz hocam?
Yani ben, kız kardeşim operada flüt çalıyor. O kardeşlerim şey mezunu, konservatuvar mezunu. Erkek kardeşim var, o bankacı ama o da violonsel çalıyor. Hmm. Ben de klarnetle başladım. Dolayısıyla ona uygun hem doğu hem batı müziği, klasikten Türk müziğine iyi olan her şeyi dinliyorum. Eşim modern dans yaptığı için onun koreografları ile ilgili müziklere son derece vakıfım. Şimdi Gauguin'e soruyorlar, nasıl resim yapayım? Toplum için mi sanat? Sanat için mi toplum? Ya sanat olsun da ne işin olursa olsun diyor. Yani dolayısıyla ya müziğin iyisi olsun da nasıl olursa olsun ama yani gürültülü olan her şeye karşıyım. O yüzden hani şu anda Cihangir'deyiz. Buradaki hani gürültü vandalizmi, yani insanların hayatına saygısızlığı. Ya yani cep telefonla bağıra bağıra konuşandan başlayıp kafelerde 10 masaya hitap edenlere, bu bir herhalde kültürel bir şey. Yani. Söylenen ama söylemeyen bir milletiz ya. Vıdır vıdır kendi kendimize söyleniyoruz. Ben
hocam,
de söylendim size.
Bu sohbetin sonunda ben biraz şunu hissettim. Siz aslında ehliyetiniz yok ama kara yolculuğunu seven, doğayı izlemeyi seven, hatta belki doğayla konuşan diye bir dersem abartmış olur muyum?
Şöyle diyeyim, ben kertenkele gibi bir taşa yatıp güneş altında kendimi dinlemekten büyük keyif duyuyorum. O yüzden hani yavaş şehirler, az hareket, belki de çok yoğun siyaset hayatı dışında, yani yaş kemale erdikten sonra daha içe dönük yolculuklar, dışa dönük yolculuklara tercih ettiğim bir durum.
Hocam çok keyif aldım. Benim sağ için olun, çok özel bir sohbet oldu bu. Bizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Sizden son olarak şunu istiyorum.
Tabii.
Ağır bir tecrübe olarak, büyük bir tecrübe olarak insanlara ne tavsiye etmek istersiniz? Bu kavgacı, gürültücü, birbirini anlamayan, empati kurmayan, empati kurmaktan uzak olan insanlara?
Yani özellikle genç kuşaklara tabii kendi yolunu bulmalarını, yani kendi iç seslerini dinlemelerini temenni ediyorum. Yani insanlara reçete sunmak çok zor. Her insan bir kar tanesi. Her insanın kendi el yordamıyla bulacağı deneyim önemli. Hani buradan bizler çıkarmak gerekirse kendi iç seslerini dinlemeleri, kendi yollarını kendilerinin inşa etmeleri çok önemli. O yüzden Gandhi'nin takipçilerime yetişmek zorundayım cümlesi benim çok hoşuma gider yani. Hep herkese akıl veren akıl dahi değil, toplumun genel hassasiyeti ve duyarlılıklarını kendine pusula eden insan tiplerini daha tercih şayan buluyorum.
Hocam ben de bu röportajı keyifle tekrar izleyeceğim. Eyvallah, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun hocam.
Vesile oldunuz.
Arkadaşlar çok önemli bir konuğumuz vardı. Çok da keyifli bir sohbet yaptık. Kendisine bizi kırmadığı için teşekkür ediyorum. Umarım keyifle izlediniz. Bu yayını podcast üzerinden dinleyebilirsiniz de. Hepinize iyi günler diliyorum.